Ayrım 23, liste Timur Soykan, sayfa 213. 14. bölüm. Onur lokantayı geçtikten 100 metre sonra arabayı park edecek bir boşluk bulmuştu. Çalınan dizüstü bilgisayarda buraya dair görüntüleri izlemeye devam ediyordu. Beklemelerini işaret etti. 18 Nisan günü Hakan arabasını 3 otomobil öteye park etmişti. Bir hafta öncesiydi ve o zaman canlı olan genç adam arabadan çıktıktan sonra ceketini giymişti. Öldüğünde üzerinde bulunan kadife ceketti. Omuzları düşük, adımları yavaş, dar kaldırımda arabayla geldiği yöne yürümüştü. Lokantaya girdiğinde Çavlan kahvaltısını çorbayla yapacağını biliyordu. İki çorba yazılıydı fişte ama yanında kimse yoktu. Belli ki iştahlı olduğu bir sabahtı ve 15 dakika sonra çıkıp Mobese'nin görüş açısından kaybolmuştu. O gün öğlende diğer günler gibi yanında hep aynı iki kişi vardı. Organize şube müdür yardımcısı Yurttaş Arslan ve kaçakçılık şube komiserlerinden Mücahit Metinoğlu. Yemeklerini yemiş ve masa başı memuriyet rutininde geldikleri yoldan geri dönmüşlerdi. Serdar ve Cem titiz çalışmış, kayıtlara Hakan'ın her gün buradan ayrıldıktan sonra eve dönüş yolundaki arabasının görüntülerini de eklemişlerdi. Hakan'ın 9-6 mesai yaparcasına buralarda vakit geçirdiği anlaşılıyordu. Çavlan arabadan çıktığında iki kişi Mobese kamerasını aramak oldu. Ucuz tuğla, çimento, boya ve işçiliğin üzerinden aktığı çirkin apartmanların arasına sıkışmış dar caddede yüksek direk hemen kendini gösterdi. Gecekondu yağması ranta dönüşürken aç gözlülük bir direk dikilecek boşluk bile bırakmamıştı. Yeni olduğu anlaşılan Mobese kamerası bir sokak lambasının yanına iliştirilmişti. Dünyanın üzerine taş dökecek kadar karanlık bulutun altında sokak lambalarının sarı ışığı yanmıştı. Hakan'ın her gün lokantadan çıktıktan sonra yürüdüğü yöne bakıp Mobese'nin görüş açısının bittiği yeri kestirmeye çalıştı. Kısa mesafe sonra Hakan'ın bir binaya girdiğinden şüphesi yoktu. Mert'e fişlerin tarih ve saatlerinin yazılı olduğu kağıdı uzatıp Mobese kamerasının son gördüğü nokta olan binayı gösterdi. ''Kahverengi binayı gördün mü?'' ''Evet amirim. Ondan sonraki kameraları tespit et, izle. Hakan'ın girdiği binayı bulmaya çalış. Biz lokantaya bakıp senin yanına geleceğiz.'' Mert kısa kirpiklerinin arasından yorgunlukla bakıp yine de şevkle ''Emredersiniz.'' dedi. İki polis park eden arabalarla arsaların gramını ziyan etmeden dikilmiş apartmanların arasındaki bir insanın anca sığdığı kaldırımda lokantaya yürüdü. İstanbulluların çok büyük çoğunluğunun bunun gibi beton kafesler içinde yaşadığını düşündü iki taşralı polis ve bu kentin en ücra kasabalardan bile çirkin olduğuna karar verdiler. Gecekondudan devşirilmiş apartmanların altındaki basık dükkanlardan sonra lokantanın vitrini lüks bir ferahlığa açılıyordu. Caddenin en geniş binasının altındaki lokanta sabah mide bulandıran, öğlen ise iştah açan yemeklerin kokusuyla dolmuştu. Yemeklerin yerleştirilmesini bekleyen alüminyum geniş tezgahta sadece çorba kazanları kaynıyordu. Masaların beyaz örtüsünü seren Kobi müşterileri görünce Kenan Usta diye bağırdı ve işine devam etti. Mutfaktan ellerini beyaz önlüğünde kurulayarak çıkan Kenan Usta, Çavlan'ı gördüğü gibi başının belada olduğunu zannetti. ''Hemen patronu çağırayım abi.'' diyerek işin içinden sıyrılmaya karar vermişti. Koltuğunun altına ajanda ve telsiziyle Onur öne çıkınca rahat bir nefes aldı Kenan Usta. Hakan'ın fotoğrafına uzun uzun baktıktan sonra hatırlamadığını söyledi. Onur, ulan televizyonda mı seyretmiyorsun dediğinde irkildi ve kıt zekasını sergileyen şaşkınlığı ağzından döküldü. Ha siktir, buraya mı gelmiş? Televizyonda, gazetede gördüm vallahi. Çavlan gereksiz zaman kaybına tahammülsüzdü, kamera kayıtları diye sordu. Kenan Usta en son askerde as subayın emrini bu kadar hevesli yerine getirmişti. Aşağıda diyerek onları bodruma indirdi. Yağ kaplı kazanlar tepsiler arasında bir plastik sehpanın üzerindeki bilgisayarı gösterdi ve teknolojiye uzak cehaletiyle ''O kameranın gördükleri buna geçiyor.'' dedi. Kire bulanmış plastik tabureye çekip büyük tuşlarıyla artık antikaya dönüşmüş sararmış klavyeye dokundu Onur. Ekranı cızırtıyla açılırken hard disk fanlarının uğultusuyla diriliyordu. Bilgisayarın saç baş yolduracak kadar yavaş algısından sonra ekranda kalitesiz görüntü belirdi. Kamera kaydının klasörlerini açan Onur 18 Nisan'dan başladı. Mutfaktan gelen öğle yemeği kokusundan kaçmak için kapıya en yakın masaya oturmuş ve iki tabak çorbayı içip hesabı kasada duran Kenan Usta'ya ödemişti. Fiş isteyince Kenan Usta yazar kasayla bir süre boğuştuktan sonra küçük kağıdı uzatmıştı. Aynı gün öğlen kalabalık müşteri telaşı içinde Yurttaş ve Mücahit'le lokantaya girdi. İki üst rütbeli tezgahtaki yemeklere bakarken komiser Hakan misafir çekingenliğinde geride durmuştu. Kameranın altından geçip gözden kayboldular. 20 Nisan'a kadar görüntüler kıyafet değişiklikleri dışında aynen devam etti. Çalınan görüntülerin kopyasını bile almadan buradan gitmeye karar vermişken tüplü monitörün küçük ekranında bir ipucu sezdi. Ne gördüğünün farkında bile değilken Onur'a geri al dedi. 20 Nisan'ın kaydıydı. Hakan ve iki rütbelinin kasaya gelip hesabı ödediği ana dönmüştü Onur. Eski bilgisayarın çözünürlüğü düşük ekranında Yurttaş parayı veriyor, Hakan fişin çıkmasını beklerken gözünün ucuyla kameraya bakıyordu. Çavlan yeniden ölü gencin kendisiyle konuştuğunu hissetti. Şehit polisin küçük kağıdı alıp gri pantolonun cebine sokmasını izledi. Koşar adım çıkmıştı lokantadan. Lokantanın önündeki kaldırıma bir adamın gölgesi düştüğünde Çavlan ne gördüğünü anladı. Sıcak yemeklerin buğusunun arkasında ilerleyen adamın tanıdık olacağından emindi. Lokantanın kapısının önüne geldiği anda dur dur dedi ve Onur mouse'un tuşuna basarak şüpheliyi yakaladı. Komiseri bunun burada ne işi var dediğinde Çavlan henüz mana veremediği bir ipucu yakaladığını düşünüyordu. Eski model ekrandaki donmuş karede lokantanın kapısının önünden geçen adam çok netti. Hakan'ın ev arkadaşı Salim'di. Çavlan izbe bodrumun demir basamaklarından fayans kaplı lokantaya tırmanırken bir şüphelisi olmasına şükrediyordu. Kriptolu telefonu çıkarıp arama tuşuna bastı. Kenan Usta onları hürmetle uğurlarken Yaşar aydınlık sesiyle telefonu açtı. Alo Çavlan. MİT İstanbul Bölge Müdürü'ne henüz hiç ismiyle hitap etmemişti Çavlan. Maktül'ün ev arkadaşı adı Salim, soyadı Gürpınar. Telefon kayıtları, baz sinyalleri, internet hesapları hepsini almamız gerekiyor. Yaşar sesine çöken ağırlıkla bak dedikten sonra Çavlan'ın ketumluğuna öfkesini kustu. Bana nedenini söylemelisin. Sana ancak öyle yardımcı olabilirim. Çavlan sen de keşke benimle bütün bilgileri paylaşsan diyerek iğnelemek istedi. Ama o sadece konuşmaların uzamaması için hislerini içine gömen bir adamdı. Maktül'ün Bağcılar'da gittiği adresteyiz. Bir güvenlik kamerasından Salim'in onu takip ettiğini tespit ettik. İfadesinde bunu gizlemişti. Tamam derken kederli bir düşünce içinde çıkmıştı sanki MİT'çinin sesi. Bu akşam buluşalım. İşlerim bittikten sonra ara. Çavlan telefonu kapattığında MOBESE'nin gördüğü son binanın kahverengi apartmanın önüne gelmişlerdi. Önce geriye sonra havaya baktı. Sabah vakti sokak lambalarından sarı ışıklar dökülürken kara yekpare buluta tezat bir durgunluk vardı havada. Hiç rüzgar esmiyor, tek damla yağmur düşmüyordu. Kötülükler kusacak, yeri yutacak kadar güçlü görünen karanlık, hareketsizken insanların içinde huzursuzluk kaynatıyordu. Onur telefonunu tuşlarken bu ne biçim bir gün ya? Gece sanki demiş ve telefonu açan Mert'e nerede olduğunu sormuştu. Biraz ileri bakıp evet gördüm dedikten sonra Çavlan'a iyi haberi verdi. Maktül'ün girdiği binayı tespit etmiş. Şu otelin sağ çaprazındaki yere girmişler. Mert otelde bizi bekliyor. Hikmet gri yamalı kırmızı hurdayı Kurtuluş Eşref Efendi sokakta park ederken yine kaldırıma sürtmüş, arkadaki otomobilin tamponuna dokundurmuştu. Cemaatin kendisini neden buraya gönderdiğini düşünmekten yorulmuş ve olasılıklara kafa yormaktan neyse göreceğiz işte diyerek vazgeçmişti. Polis kartını torpido gözünün üzerine koyacakken haplanmış serseri rolünde yaklaşan değnekçiyi fark etti. Polis kartını ters çevirip bıraktı. İşinin en sevdiği yanı insanlara korku salmasıydı. Bu bir aktör için bulunmaz nimetti. Arabadan çıktığında baygın gözlerinde tehdit, sesinde hürmetle "Hoş geldin abi" diyen değnekçi tam sevdiği avlardandı. Kara dağınık sakalı, kirli elleri ve kafası iyi halleriyle para vermezse arabayı yakacak kadar pislik görünmeye çalışan serserinin konuşmasını itinayla beklemişti. Değnekçi "Abi burası ücretli be" dediğinde devlet tiyatrolarında her gün aynı rolü oynayan bir aktör kadar repliğine hakimdi. Nezle ile boğuk sesi sahnesine çok uygundu. Okkalı bir küfürle heyecanlı oyununa gerçeklik kattıktan sonra baş aktör repliğiyle "Haydut musun lan sen? Araç mı kesiyorsun?" diyerek meydan okudu. İnce çenesini öne uzatıp dişlerini gösterdikten sonra kolunu yana açarak yumruğunu sıktı serseri. Hikmet karşısındaki figüranın iyi bir performans sergilediğini düşünüp hakkını teslim etti. Ceketinin eteğini geri itip Smith Wesson'unu gösterirken kamburunu kabartmıştı. Kötü adamın üzerine yürürken "Akıllı ol lan!" diye bağırdı. Çok heyecanlı bir sahneydi ve çılgınca alkışları hak ettiğinden hiç şüphesi yoktu. Arka sokak değnekçisi haplı psikopat rolünü sona erdirmiş, baygın gözleri fal taşı gibi açılırken bedeni büzüşmüştü. Kafası ayık, ezik bendiğine dönen adamla oyunun da bir zevki kalmamıştı. Hikmet bu kez sanat için değil, karşısındakini ezmenin ağzıyla "Devletin arabasından haraç mı alacaksın lan lavuk?" dedi. Kafasındaki kirli bereyi çıkarıp ellerini önünde birleştiren değnekçi vurulmayacak kadar zavallı bir rolüne girmişti. Yine de çok başarılı bir oyunculuktu. Bağışlamak ne büyük bir zevkti ve gramını boşa harcamadı Hikmet. "Bu polis aracı sana emanet, bir çizik görürsem..." Gözaltına alınmadığı için şükreden adamı arkasında bırakıp İstanbul'un en uzun sokaklarından Eşref Efendi'de dizi kahramanlarına yakışır bir karizmayla uzaklaştı. Balkonsuz apartmanların arasına sıkışmış dar sokak göz alabildiğine uzuyordu. Küçük sapaklar dışında milim boşluk olmayan yol cemaatin onu içine attığı bir labirent miydi? Sokaktaki bina numaralarını saymayı unuttuğunu fark ettiğinde kafasını çevirdi ve 79 numaralı apartmanı gördü. En az 50 yıllık binanın ağır demir kapısı sonuna kadar açıktı. Üzerindeki camda kirli sarı boyası çatlamış harflerle "Nazar Apartmanı" yazıyordu. Hikmet dizleri çıkmış, dikişleri eskimiş pantolonunun ceplerine ellerini sokup sokak boyunca kapısı açık tek bir apartman bile görmediğini düşündü. Sanki cemaatin kapanı onu yutmak için bekliyordu. Yerlerin ıslak olduğunu fark edip köşede kova ve fırçayı görünce apartmanın temizlik günü olduğunu anladı. Üçüncü kattayken zil sesini duydu. Dördüncü kata geldiğinde temizlikçi kadın "Şu kovayı daldırın evladım" demiş, sonra bir gencin sesi "Tamam teyze" diye cevap vermişti. Beşinci kata çıktığında Özgür'ü bulacağı evin sonuna kadar açık kapısı önünde şişman temizlikçi kadın duruyordu. Çiçek desenli şalvarında ıslak ellerini kurulayan kadın yabancı adamı fark edince başındaki tülbenti düzeltmiş, tipsiz herif üzerine doğru yürüdüğünde sırtını duvara dayayıp yüzünde dehşetle "Kime baktın?" diye sormuştu. Kırmızı kovayı fazla doldurmuş, suyu dökmemeye uğraşan genç Hikmet'i görünce kala kaldı. Bir süre manasız bekledikten sonra kovayı kapının önüne bırakmayı akıl etti. Polis "Özgür burada mı?" diye sorduğunda yakışıklı gencin bacakları titredi, terleyen avuçlarını pijamasına sürerken "Sen kimsin?" diyerek diklenmeye çalıştı. Ama sesi çok tiz çıkmıştı. Dişlerini sıkıp hem öfkeli hem baygın bakarken değnekçi kadar başarılı bir performans sergileyemediğini kabul etmeliydi. Tespihini bileğine geçirip pantolonunun arka cebinden cüzdanını çıkardı ve kapağını açtıktan sonra "Başkomiser Hikmet Baş" diyerek uzattı. "Özgür'le ben konuşmam lazım. Funda ile ilgili dediğinde toy komünist evin içine doğru kafasını çevirecek gibi olmuş, son anda panik içinde toparlanmıştı. Burada değil, nerede olduğunu bilmiyorum. Arada kalmış ne yapacağını bilmeyen kadına hadi sen de işine bak diye bağırıp hiddetini gösterdi Hikmet. Üniversitelinin gözlerinin içine bakarak devam etti. Ben Funda'yı evinden alıp sonra bırakan polisler derim. Özgür'e bunu söyle, ne dediğimi anlayacak. Hem sabah Funda'yı kaçıranlardan olsam çoktan eve girmiş, Özgür'ü de almıştım. Kızı bulmak için onunla görüşeceğim. Kadın hızlı adımlarla kovadaki suyu döke döke uzaklaşırken yakışıklı gencin arkasında Özgür göründü. İri cüsseli bedenine tezat çocuksu bir suratı vardı Özgür'ün. Sesi yüzünden çok bedenine yakışan sertlikteydi. İçeri gelin dedi. Kapının önündeki paspasa tabanını birkaç kez sürdüğü ayakkabılarını çıkarmadan içeri girdi Hikmet. Öğrenci evine hiç benzemiyordu salon. Aksine ihtiyarların eski eşyalarından gelme bir kasvetle döşenmişti. Koyu kahverengi ahşapla çevrili koltuk takımının kumaşları lime lime dökülüyordu. Üzerinde bir toz tabakası var gibiydi. Rengi kaçmış, eskiden yeşil olan koltuk kaplamasının. İçi seramiklerle dolu büyük vitrinin önündeki berjere kurulup kalın kadife perdelere bakarken ''Eşyalı mı kiraladınız burayı?'' diye sordu. Ayakta duran iki üniversiteli dedikoducu teyzeler gibi meraklı polise hayretle bakmış, yakışıklı evet anlamında başını sallamıştı. Hikmet üzerinde kristal kül tabloları ve gümüş kaplama şekerlik olan cilalı ahşap sehpaya ajandasını koyup ''Bir çay getirin de içelim.'' dedi. Ev sahibi mutfağa giderken Özgür üçlü koltuğun ucuna oturdu. Artık sert değildi sesi. Endişe yüklü, hatta ağlamaklıydı. Funda'yı kaçıranlar kim? Yüzüne dökülen ince uzun saçlarını kepçe kulaklarının arkasına sıkıştıran Özgür'ün kaşları ve dudakları da hüzünle bükülmüştü. Hikmet kızından sadece birkaç yaş büyük olduğunu düşündüğü, karı gibi saç uzatmış komünistin her daim içinde olan hırçın nefretin boşluğunu hissetti. Terörist diye hüküm verip değersizleştirmedi çocuğu ama bunu hiç belli etmedi. Ben soracağım, sen yanıtlayacaksın. Onları bulmamıza sen yardım edeceksin. Gördüğün, bildiğin her şey işimize yarar. Eski koltuğun ucunda bir tabureye çömmüş görünecek kadar iriydi Özgür. Dirseklerini dizlerine dayamış, iki elinin parmaklarını birbirine keletlemişti. Bence polislerdi ya da devletten birileri işte. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı. Hep karşısındakileri korkutmak için kullanmıştı devlet şımarıklığındaki gücünü. Bu kez bir komünisti ikna etmek için kullanacaktı. Kendinden emin, onlar devlet olsa ben bu evde, sen de bu koltukta olmazdın. Nezarethanedeki tahta üzerinde iki gün yattıktan sonra karşıma gelirdin dedi. Berjere yaslanıp koltuklardaki erimiş kadifeyi okşarken tanığına bir sorguda olduğunu hissettirdi. Deniz Yıldız'la Funda'yı nerede tanıdığını anlatarak başla. Özgür'ün ilk karşılaştıkları an kadar ürkütücü olmayan adama güvenmekten başka çaresi yoktu. Okulda tanıştık. Onlar siyasal bilgilerde, ben hukukta okuyorum. Okuldaki kültür kulübündeydik. Zaten biliyorsun, dur da söyleyeyim. Aynı partiye üyeyiz, sosyalistiz. Hikmet söylenenleri dinlemiyor kadar ilgisiz görünüyordu. Eskimiş kirden koyu griye dönmüş tül perdelerin yarattığı loşluk ve antika evdeki çürümüş ahşap kokusu içini karartmıştı. Salonun ortasında onlarca kristalle sarkan avizeye bakarken lakayt bir sesle ''Aşna fişne durumları var mıydı aranızda? Manita olayları yani.'' diye sordu. Özgür ciddiyetsiz herifin polis olmama ihtimalini aklından geçirirken ellerini dizlerinin üzerine bastırarak doğruldu. Polisin cahil fesatlığına mecburiyetin getirdiği sıkıcılıkla hayır ikisi de arkadaşım diye cevap verdi. Her zamanki gibi karşısındakinin hakkında ne düşündüğü umurunda değildi Hikmet'in. İğneleyici gülümsedi. Öyle diyorsan öyledir. Funda sende mi kalıyordu? Biz onu bıraktıktan sonra sana mı geldi? Özgür polise muhtaç kalmanın çaresizliğini anlattı. Halkalı'da oturuyorum. Evime geldi, korkuyordu. Deniz için çok endişeliydi. Çok karmaşık işlere bulaştık diyordu. Ben ısrar edince her şeyi anlattı. O polisin Deniz'e çok gizli bir belge verdiğini, ertesi gün öldürüldüğünü söyledi. Polis öldürülünce Deniz listeyi deşifre edebilecek kişilere ulaştıracağını söylemiş, hemen evden ayrılmış. O acayip biridir. Çok gözü kara, çok inatçıdır. Funda eve polislerin geldiğini söyledi. Çavlan isimli polisten bahsetti. Ona güvenebileceğini düşünüyordu. Hikmet sehpanın üzerindeki ajandasını alıp dizinin üzerinde açtı. Ceketinin iç cebinden çıkardığı tükenmez kalemin ucunu kağıda dayamışken önemli kısma geldiklerini ilan ediyordu. Deniz'le ne zaman, nasıl temas kurdunuz? Devrimci abilerinden dinlediği 90'ların kötü polis portresine tıpatıp uyan adama şüpheyle bakıp biz Deniz'e ulaşmaya çalıştık diye yanıt verdi. Ankesörlü telefonlardan gidebileceği bütün arkadaşları aradık, hiçbirinin haberi yoktu. Funda'nın telefonunun yeri tespit edilmesin diye hiç açmadık. Bugün onların Kadıköy'deki evine gidip beklemeye karar vermiştik. Sabah 7 gibi benim cep telefonum çaldı. 212 kodlu bir numaraydı, açtım, Deniz'di. Funda yanında mı diye sordu, telefona onu istedi. Funda yanımda konuştu, parasının bittiğini, listeyi deşifre etmek için bir planı olduğunu söylemiş. Funda onu benim eve çağırdı ama izleniyor olabilir diyerek kabul etmedi. Telefon dinleniyordur diye sadece ikisinin bildiği bir yer belirlemiş. Geçen ay gittiğimiz kuaförün oraya gelin hemen, takip edilmediğinizden de emin olun. Eğer peşinizde birilerinin olduğundan şüphelenirseniz vazgeçin demiş. Burslarımızı almıştık, paramız vardı. Hemen evden çıktık. Hikmet bozuk yazısıyla ajandasına not alırken, Özgür hayatı boyunca unutmayacağı, belki de bedelini canıyla ödeyeceği sabahı yeniden yaşıyordu. 23. Ayrımın sonu. Sayfa 222.